Ayrım 28. Gülmece Öyküleri 13. Nah kalkınırız, gözünüz aydın efendim. Aziz Nesin. Sayfa 382. Var mı delilik gibisi? Ben çocukken mahallemizde Deli Fatma Hanım denilen bir kadın vardı. Bakın, aradan bunca yıl geçti de bugün bile Deli Fatma Hanım diyorum. Ona herkes büyük saygı gösterirdi. Mahalle çeşmesinin bitişiğindeki evin bir odasında kiracıydı. Ama kira mira verdiği yoktu. Ev sahibi kira istemedikten başka Deli Fatma Hanım'a kul köle olur, karısı da onun çamaşırını, bulaşığını yıkar, ortalığını siler süpürürdü. Buna karşılık ev sahipleri de mahallemizin itibarlı kişileri olmuşlardı. Karısı için dedikodu çıkarılan mahalle bakkalı, bu dedikoduları önlemek için Deli Fatma Hanım evine kiracı almak istemişti. Ama kiracı kira filan istemiyor, iki odalı bir katı ona veriyordu. Ama Deli Fatma Hanım alıştığı evden çıkmadı. Bakkalda açık hesabı vardı. Bu hesap hiçbir zaman ne tutulur ne de ödenirdi. 10 kez söylense yine de evlere 1000 nazla su getiren Saka her sabah Deli Fatma Hanım'ın kapısını çalar, su lazım mı diye sorar, taşıdığı suya da para almazdı. Kasap çırağını gönderir, etin neresinden istediğini sorar. Manav, zerzevatçı kendileri taşır, ne isterse getirirlerdi. Hiçbir yerden en küçük geliri kazancı yoktu. Annem, o hepimizden akıllı derdi. Adını deliye çıkarmış da kart kaltak delilik sayesinde gül gibi geçinip gidiyor. Annem böyle söyledikten sonra sözlerinin Deli Fatma Hanım kulağına gideceğinden mi korkardı nedir? Hemen elime bir kase aşure ya da bir tas paça, evde güzel hangi yemek varsa tutuşturur, çabuk bunu Fatma Hanım teyzene götür der, arkamdan da seslenirdi. Annemin mahsus selamı var Fatma Hanım teyze, taze pişirmiş de sensiz boğazından geçmemiş dersin. Deli Fatma Hanım mahallemizde muhtardan çok sözü geçer, muhtar bile çok zaman ona gelir danışırdı. Her babanın kafasına çakılıp kalmış bir anısı vardır. Gevezeliğe başladılar mı bu anıların tekrarlar dururlar. Benim babam da yüzbaşı Deli Mehmet Bey'i anlatır dururdu. Ne kadar çok dinlemişimdir bu Deli Mehmet Bey'i. Herkes korkarmış Deli Mehmet Bey'den. Paşalar bile ona ses çıkaramazlarmış. Bir manevraya çıkmışlardı, yüzbaşı Mehmet Bey'in bölüğü 3 gün ortalardan kaybolmuş. Kırmızı ve mavi kuvvetlerin 2 tümeni kaybolan bölüğü aramışlar da bulamamışlar. Yahu derlermiş, kırmızıdan maviden başka kuvvet yok ki oraya gitsin. Yeşil kuvvetlere mi esir düştü, ne oldu? Manevra bitmiş, geçit töreni olurken yüzbaşı Deli Mehmet'in bölüğü de görünmüş. Babam derdi ki, o kadar bölük vardı, hiçbiri bizim bölük gibi geçemedi. Sen o Deli Mehmet'i görecektin. Bölüğün önünde ayağını yere vurdukça toprak sarsılıyor. Paşanın önüne gelince Allah inandırsın, paşanın gözleri yaşardı. Öyle bir Deli Mehmet Bey'di. Arkadaşlarından önce binbaşı oldu. Doğu cephesinde düşmanla savaşırlarken askerin saçına, kaşına, bıyığına, kirpiğine hep bit yürümüş de kimse kimseyi tanımaz olmuş. Deli Mehmet Bey yine ortalardan kaybolmuş. Kim bilir hangi çukurda donup şehit kaldı diye ağlaşırlarken Deli Mehmet Bey yanında bir herifle çıkıp gelmiş. Yanında getirdiği yalın ayak ve don gömlekleymiş. Deli Mehmet Bey kendi kendine, yahu biz burada kar içinde soğuktan, bit içinde pislikten hep kırılıp şehit düşeceğimize, gidip şu düşman paşasını esir alayım da harp bitsin deyip dalmış düşman içine. Gece çadırında uyuyan düşman paşasını don gömlekle sürüyerek getirmiş. Velakin gecenin karanlığında üstünde üniforması da olmayınca don gömlek adamın paşa mı, emir ber mi olduğunu nereden bilsin? Düşman paşası diye emir beri yakalayıp getirmemiş mi? Babam anlatırdı. Anlatırdı da hey gidi hey derdi. Bizim orduda öyle baba yiğit 5 Deli Mehmet daha olaydı, dünyayı zapt eder gelirdik. Amcamın keyifli zamanlarında kafamızı şişirdiği konu da Deli Murat Paşa'ydı. Akşamları 2 kadeh rakısını içti mi Deli Murat Paşa'yı anlatırdı. Geçim sıkıntısından bunaldıkça 2 tane değil 1 tane Deli Murat Paşa olsa bu memleket kurtulur derdi. Deli Murat Paşa emekli ayrılınca mebus olup meclise girmiş. Bir tabanca bir cebinde, bir tabanca öbür cebinde. Amcam anlatırdı. Nerede öyle adamlar şimdi? Düveli ecnebiye karşısında sulta dururdu. Bir kezinde Frank sefirlerinden biriyle konuşuyormuş da tercümanı sözlerini ters tercüme etmiş. Sefirin dilini bilmediği halde yanlışlığı anlamış, bak herifteki zekaya. Deli milleti çok zeki ve çok akıllı olur. Bunun üzerine tercümanı almış, ayağının altına sefir araya girmiş. Ulan sefir, bu iti sana bağışladım diyerek herifi kapıdan silkelemiş. Deli Murat Paşa emekliye ayrılınca bir şirketin yönetim kuruluna girdi. Yok öyle müzakereymiş, komisyonmuş, öyle şeyler yok. Ne derse o kanun. Yazısı çizisi kuvvetli değildi. Konuşması da düzgün değildi ve lakin kafa vardı kafa. Sonunda çekemediler. Küçük su dökerken ihtiyatsızlık edip helanın kapısını açık koymuş. Arkadan vurdular. Önden vurmak ne mümkün? Öyle bir Deli Murat'ı 7 top bataryası olsa vuramaz. Okuldayken öğretmenlerimizden bir Deli Rıza Bey vardı. Adını duyduk mu titrerdik. Yalnız biz öğrenciler değil, öğretmenler de ondan korkardı. Bizim sınıfa haftada 7 dersi vardı. Ama ya 1 ya 2 derse gelir, kitabın şu sayfasından şu sayfasına kadar okuyun der, kendisi de kürsüde ya uyuklar ya da gazetesine dalardı. Başka öğretmenlerin derslerinde yapmadığımız yaramazlık kalmazken onun dersinde çıtımız bile çıkmazdı. Deli Rıza Bey çok zeki, çok akıllı, çok bilgiliymiş de aklının fazlalığından deli olmuş. Dersi anlatmadığı, bizimle pek konuşmadığı için onun akıllı bilgili olduğunu bizden önceki sınıflardan öğrenmiştik. Profesörleri cebinden çıkarır diyorlardı. Bir taşra eline küçük bir memur oldum. Orada Deli Recep denilen biri vardı. Sokaklarda başıboş dolanır dururdu. Herkes ona para verirdi. Hangi dükkana girse uğur getirirmiş. Esnaf dükkana girsin diye yolunu gözler ama o dükkandan içeri başını uzatmak için nazlanırdı. Deli Recep öldü. Cenazesi görülmemiş bir törenle kaldırıldı. Ölümünden sonra Deli Recep'in evliya olduğu da anlaşılmıştı. Mezarı türbe oldu. Yaşlılar deli olmayınca veli olunmaz. Deli Recep'in evliya olduğu belliydi diyorlardı. Çalıştığım dairede 3. şube, 2. kısımda biz 2 şef muaviniydik. Öbür muavin Deli Feridun denilen biriydi. Bütün memurlar gibi sabahın 9'unda işin başında olurdum. Deli Feridun saat 10'a 11'e doğru sallana sallana gelir, kahve içerek gazete okuyarak öğleyi yapar, öğleden sonra da biraz durur, oyalanır, çeker giderdi. Deli olduğundan kimse bir şey diyemiyordu. Akşamlara kadar çalıştığım halde bitiremediğim işleri eve götürür, gece de çalışmak zorunda kalırdım. Yine de kısım şefi, şube müdürü, daire müdürü çıkışır dururlardı. Dahası Deli Feridun'un işlerini de üstüme yıkmışlardı. Şikayet edeceğim ama korkuyorum, Deli Feridun duyacak diye. Dayanamadım. Şube müdürünün yine bana çıkıştığı bir gündü. Beyefendi dedim, kaç kişinin işini yapıyorum? Deli Feridun'un daireye uğradığı yok, ona bir şey söylemiyorsunuz. Müdür, bırak şu deliyi dedi, adı üstünde deli işte. Tam o sırada açık kapıdan Deli Feridun'un geçtiğini gören müdür, günaydın Feridun Bey dedi. Başını bile çevirmeyen Deli Feridun'un sesi duyuldu. Günaydın. Kimse deliyle başını belaya sokmak istemiyordu. Birkaç ay sonra da terfi eden Deli Feridun başka bir yere gitti. İyi sicil verip onu terfi ettiren daire müdürü, oh çok şükür deliden kurtulduk dedi. Daire müdürü de Ankara'ya naklonundu. Yerine gelecek olanın Deli Şükrü denilen biri olduğunu daha kendisi gelmeden öğrendik. Tanıyanlar deliliklerini anlata anlata bitiremiyorlardı. Ne dersiniz? Deli Şükrü Bey gelir gelmez dairenin bütün işleri tıkır tıkır yürümeye başladı. Yıllardır sürüncemede bırakılmış işler hemen sonuçlandırıldı. Korkumuzdan pazar, bayram demeyip çalışıyorduk. Arkadaşlar, bu milletin başına deli lazım, deli demeye başladılar. Deli Şükrü Bey gelince bütün adını deliye çıkarmış olanlar gibi tembelin biriydi. Arada bir daireye şöyle bir uğrar, haydi evine. 49 yaşıma gelmişim, 5 çocuk, bir küçük memur maaşıyla geçim zor. Ancak o yaştan sonra delilerin dokunulmazlığı olduğunu, adını deliye çıkarmazsa insanın rahat yaşayamayacağını anladım. Ne yapıp edip adımı deliye çıkarmalıydım. Bir gün yine şube müdürü beni terslerken birden masanın üzerine fırladım. Kollarımı kanat gibi çırparak horoz sesiyle ötmeye başladım. Sesimi duyan dairenin bütün memurları çalıştığımız odaya dalmış. Bana bakıp kahkahalarla gülüyorlar. Bu ne iş? Başka deliden ötleri kopar, ben delirince gülüyorlar. Kahkahaları karşısında ne yapacağımı şaşırdım. Masadan insem ne yapacağım? Boyuna da ötülmez ya. Bereket versin şube müdürü. İne şabe soytarı diye bağırdı da masadan inip yerime oturdum. O günden sonra alay konusu olmuştum. Mutlaka deli olduğuma çevremdekileri inandırmalıydım. Çok bunaldığım bir gün muhasebede bordroyu imzalarken amuda kalktım. Başka bir günde oynayıp göbek attım. Daktilo bayanlardan birinin kabasını çimdikledim. Ne yapsam deliliğimi ciddiye almıyorlar. Hadi oradan deli Sezai deyip geçiyorlardı. Ceketi ters giyip daireye geldiğim gün müşahede altına alınmam için hastaneye göndereceklerdi. Bu yaştan sonra tımarhanelerde sürünemezdim. Bir sinir buhranı geçirdim. Vallahi deli değilim diye yalvardım da zor kurtuldum. Bu nasıl iş? Herkes deli olunca çalışmadan yaşıyor. Ben deli oldum mu tımarhaneye atmaya kalkıyorlar. Deliliklerim yüzünden karım da ayrılmaya kalktı. Bir gün Deli Şükrü Bey çalıştığımız odaya girdi. Odada 8 memuruz. Birden Deli Şükrü Bey'e, "Ulan sen Deli Şükrü'sen bana da Deli Sezai derler," dedim. Herkes şaşırıp kaldı. Odada çıt yoktu. Yalnız benim haykırmam binada çınlıyordu. "Bana Deli Sezai derler. Senin gibi Deli Şükrüler bana vız gelir." Doğrusunu isterseniz böyle bağırırken korkudan da ödüm patlıyordu. Çünkü Deli Şükrü Bey'in büyüyen gözleri üstüme dikilmişti. "Ulan senin Deli Şükrülüğün bana sökmez. Sen deliysen ben de deliyim. Ben senden daha deliyim." Deli Şükrü Bey gözlerini üstümden ayırmadan yanıma sokuldu. Arkam duvar, köşeye sıkışıp kalmış olduğumdan kaçacak yer de yok. Deli Şükrü Bey heceleri tane tane söyleyerek, "Sana ne derler?" "Deli Sezai derler," diye bağırdım ama korkudan bağırıyordum. "Ya öyle mi?" Artık dönemezdim, ok yaydan çıkmıştı. "Öyle, ne olacakmış?" "Öyleyse gel bakalım, benim odada konuşalım." "Gel lan, çık dışarı." Deli Şükrü Bey önde, ben arkada çıkarken arkadaşların fısıltılarını duyuyordum. Eyvah, ne yapsak? Öldürür, mutlaka öldürür. Yer be, vallahi yer. Evet, bu Deli Şükrü Bey beni yer. Ben ufak tefek, cılız, sıska, kısa, bodur, kara kuru bir adamım. Bu Deli Şükrü tepemi bir yumruk indirirse beni akordeon gibi kendi içime geçirir. Odasına girdik. Karşı karşıya duruyoruz. Yüzüme baktı. Baktı. Sonra yumuşak bir sesle, "Sen deli değilsin," dedi. "Ne olacaksa olsun, deliliği elden bırakmadan deliyim. Bana Deli Sezai derler," diye bağırdım. Karşısında bir ufak çocuk varmış gibi çenimi okşadı. "Sezai Bey, siz akıllısınız," dedi. "Bana bak, senin gibi Deli Şükrüleri ben cebimden çıkarırım," dedim. Gülümseyerek yanağımdan bir makas aldı. "Yakışmıyor," dedi. "Çek elini," diye elini ittim. "Hiç yakışmıyor." "Ne yakışmıyor?" "Delilik. Size delilik yakışmıyor." "Sana yakışıyor mu sanki?" "Yakışmasa bunca yıl söktürebilir miydim?" Neredeyse ağlayacaktım. "Deli meli değilsin," dedi. "Daha ileri gidersen tımarhaneye atarlar." Ağlamaklı bir sesle, "Delilik de mi yakışmıyor bana? Bütün ömür boyu böyle sürünecek miyim?" diye inledim. "Öyle," dedi. "Akıllı olmanın cezası bu. Geç, çok geç kalmışsın. Gençlikte olacaktı. Artık adın deliye çıkaramazsın." Avazım çıktığı kadar bağırdım. "Deliyim ulan, bana Deli Sezai derler." O yumuşacık tatlı bir sesle, "Demezler," dedi. "Oturunuz." Oturdum. "Size bir iyilik yapacağım. Bu yıl terfi edeceksiniz. Başka bir yere naklettireceğim sizi. Gayret ederseniz belki yeni yerinizde söktürürsünüz. Vazifenize başlamadan oradaki arkadaşlara Deli Sezai Bey geliyor diye mektup yazarım. Ondan sonrası sizin dirayetinize, aklınıza kalmış. Allah ömürler versin," diye dualar ederek dışarı çıktım. Koridorda toplanmış olan memurlar merakla bekleşiyorlardı. "Ne oldu, ne oldu?" diye merakla sordular. "O da deli, ben de deli," dedim. "İki deli bir devlet dairesine çok geliyor." Birkaç ay sonra terfi ettim. Şimdi yeni vazifeme gitmek üzereyim. Bakalım gideceğim yerde söktürebilecek miyim? Bizim memlekette insanın adını deliye çıkarmasının yararına iyice inandım. Deliliğe özenmeseydim daha yıllarca terfi edeceğim yoktu. Özentisi böyle olursa deliliğin kendisi kim bilir nasıldır? Düşünün artık. Alman kızını ne yapalım? Biri rejisör, biri film yapan, biri de filme para koyan, üçü birden geldiler. "Aman, bir senaryo," dediler. Senaryoyu anladım. Ya bu amanı ne oluyor? Yahu ben aman baba mıyım? Bir insanın hiç hatırlanmamasındansa, hiç olmazsa amana düşünce hatırlanması yine de bir şeydir. Bir Alman film firmasıyla ortaklaşa bizimkiler bir film yapacaklarmış. Acele, çok acele ama çok çok acele bir senaryo isteniyormuş. Bu aman işte bu aceleden ötürü. "Nasıl bir senaryo istiyorsunuz?" diye sordum. Anlattılar. Turistik bir komedi filmi olacakmış. Bir Alman kızı Türkiye'ye gelecek, burada onu birisi gezdirecek. Bunu öğrenince ilk sözüm olmaz demek oldu. Neden? Ne demek neden? Bir turist Alman kızı buraya gelir de hiç onun başından geçenler filme alınabilir mi? Bir kere film müstehcen olur. Sonra da daha neler var? Ama turistik filmler şimdi moda. Hem de turistik film yaparsak resmi makamlardan yardım da görürüz. Vallahi siz bir Alman kızının burada başından geçenleri filme alırsanız, değil resmi makamlardan yardım görmek, Alman kızının başına gelenlerden daha sunturlusu sizin başınıza gelir. Bir türlü anlamadılar. Ne demek istediğimi iyice açıkladım. Alman kızı gelecek. Nasıl gelecek? Tanrı bilir. Onu kaçıracaklar, dağa kaldıracaklar. Diyelim şansı yokmuş da kızın kaçırmadılar. İstanbul'a geldi. İstanbul otellerinde yer bulamayacak. Diyelim şansı yokmuş da kızın bir otelde yer buldu. Bu kız otomobile binecek. Karaköy'den Eminönü'ne gitmek isterse şoför onu akşama kadar dolaştırıp Eminönü'ne öyle getirecek. Haydi diyelim kızın şansı yokmuş da şoför kazıklamadı. Bu sefer kapalı çarşıda tarihi eşya diye nargile marpucu, abdesthane ibriği, hamam nalını, kasap satırı satıp kazıklayacaklar. Diyelim kızın şansı yokmuş da kapalı çarşıda kazıklanmadı. O zaman da Sulukule'ye gidip turistik bölgemizi, turistik çingene kavgalarımızı seyredecek. Diyelim bu da olmadı. Kız taksi arayacak, bulamayacak. Yıkıntılı sokaklarda gezerken bir çukura düşecek. Beyoğlu'nda giderken laf atacaklar. Yalnız laf atsalar iyi, daha neler atacaklar. Tozdan dumandan kızın yüzü gözü belli olmayacak. Doğrusu çok güzel bir turistik film olur olmaya ama oynatmazlar. O zaman sentimental komedi istiyoruz dediler. Romantik, lirik bir komedi. Bu dedikleriniz doğru olmaya doğru ama siz... Film yalnız Türkiye'de oynasa iyi, dünya piyasasını çıkaracakmış. Bence dünya piyasasına çıkacak bir filmde filmin başarı kazanması için önce o memleketin gerçekleri bulunmalıdır. Ben yapamam dedim. Profesyonel senaristlerimiz var. Onlar bu işi daha iyi kıvırırlar. Ama siz çabuk yazıyorsunuz. Bize de senaryo acele lazım. Roma tatili, İtalya hatıraları, Venedik tatili filmleri gibi romantik bir komedi olacak. Peki, yazayım dedim. Ne zaman bitirirsiniz? Gece gündüz çalışırsam 15 günde film hikayesini yazabilirim. Sonra senaryosu yapılır. Aman dediler. Eh öyleyse bir hafta. Aman. 3 günde yapmaya çalışırım. Bize 2 günde lazım. Ama yarın akşam verirseniz iyi. Sabaha verirseniz daha iyi. Hatta şimdi verebilirseniz. Bunları akşam üzeri konuşuyoruz. Ertesi akşam gelip film hikayesini alacaklar. Tanrı bilir ya, senaryo yazmaktan çok bir işe yaramış olmak için kolları hemen sıvadım. İlk önce bir Alman kızı İstanbul'a gelecek. Bu Alman kızı durup dururken de İstanbul'a gelmez ya. Kızı İstanbul'a getirmek için bir neden bulmalı. Kız neden gelir? Bu İstanbul, Paris, Roma, Londra değil ki kız salt gezme için gelsin. Hem burada bir Türk delikanlısına aşık olayım diye Alman kızı İstanbul'a gelir mi? Ne yapsak? Bir türlü de gerçekçilikten ayrılamıyoruz. Gazetede okumuştum. Bir Japon kızı bir dergi eliyle Parisli bir delikanlıyla mektuplaşmaya başlar. Mektupta sevişirler. Japon kızı Paris'e gelip sevgilisini görünce hayal kırıklığına uğrar. Bu sevginin sonu facia olur. Paris'te delikanlı Japon kızını öldürür. Şimdi bu mektupla sevişme günümüzün gerçeği. Bu noktadan kalkarak Alman kızını İstanbul'a getirttim. İstanbul'u Almanca bilen bir delikanlı bir Almanca dergi alıyor. Dergide bir kızın yabancılarla mektuplaşmak istediğini okuyor. Kıza mektuplar yazıp Türkiye fotoğrafları gönderiyor. Alman kızı bu fotoğrafları görünce, aman ne güzel yerler, şuralarını bir gidip göreyim diyor. Ya annesi ya da başka bir Alman kadını İstanbul'a geliyor. Delikanlı ile buluşuyor. Buluşunca ne olur? Sevişirler, sevişiyorlar. Araya başka komik olaylar da karışıyor ama ben onları anlatmıyorum. Kız geldi, sevişiyorlar da, arada komiklikler de var. Şimdi ne olacak? Bunlar Türkiye'nin turistik bölgelerini gezecekler. Durup dururken de Anadolu gezilmez ya, yine bir neden bulunmalı. O zaman aklıma başka şey geldi. Alman kızı arkeologmuş. Türkiye arkeolojisi üzerine bir doktora tezi yapacak. Bizim üniversiteye başvuruyor. Bir arkeoloji doçenti kıza yardım ediyor. İstediği bilgileri mektupla yolluyor. Kız İstanbul'a geliyor. Kendisine yardım eden doçente teşekkür ediyor. Sonra doçentle kız kırıştırmaya başlıyorlar. Beraber vapura, trene, uçağa, arabaya, eşeğe binip Anadolu'yu geziyorlar. Anıtların harabelerinde sevişiyorlar. İyi. Peki sonra? Ertesi akşam filmciler geldi. Senaryo hikayesini beğendiler. Hele aradaki komikliklere bayıldılar. Buraya kadar oldu dedim ama bundan sonrası olmuyor bir türlü. Neden diye sordular. Alman kızı geldi, burada delikanlı ile gezip duruyorlar. Peki sonra ne olacak? Kızı Almanya'ya göndereceksiniz. Nasıl göndereceğiz? Delikanlı ile sevişmediler mi? Giderken bir neden olacak. Hep birlikte o nedeni düşünmeye başladık, bulamadık. Peki kız gitmesin Almanya'ya, burada kalsın. Delikanlı ile evlensin. Olmaz. Bir Türk delikanlısının yabancı kızla evlenmesini iyi karşılamazlar. Hayatta olur ama filmde olmaz. Kötü propaganda diye müsaade etmezler. Hem sonra ayrılacaklar ki filmin sonu romantik olsun. Öyleyse delikanlı kıza Müslüman ol da evlenelim desin. Kız da Müslüman olmam desin, ayrılsınlar. O da iyi propaganda değil. Doçent böyle şey söylemez. Doçentin amcası söylesin. Müslüman olmadan o kızla evlenirsen seni mirasından mahrum ederim desin delikanlıya. Kız da bunu duysun. Delikanlıyı mirasından etmemek için gitsin. Film dışarıda da oynayacak. Peki ne yapalım? Kızın anası, kızın Müslümanla evlenmesine razı olmasın. Bırakın şu din meselesini, kız Almanya'da nişanlı olsun. O zaman Türk delikanlısına nişanlısını tercih etmiş olur. Burada film tutmaz. Allah Allah. Peki ne yapacağız bu kızı? Kızın bir hastalığı olsun. Doktorlar evlenmesine müsaade etmesinler. Fena değil ama o da çok acıklı komedi filmi olacak. En iyisi kız Avrupalı terbiyesiyle yetişmiş olduğundan bizim buraya alışamasın. İlk günler sevgi ateşiyle farkına varmasın kız ama sonra aralarında çatışma başlasın. O hiç olmaz. Peki bu kızı nasıl Almanya'ya gönderelim? Öyle kendiliğinden gitsin. Geldi, gezdi, gördü, gidiyor. Delikanlı ne olacak? O kadar seviştiler. Öyleyse burada kalsın, evlensinler. Olmaz. Öyleyse Türk delikanlısı evli olsun. Kız bunu sonradan anlasın. O hiç olmaz. Bir Türk aile reisi filmde karısına nasıl ihanet eder? Bir türlü işin içinden çıkamıyoruz. Alman kızını buraya getirdik. Ne burada bırakabiliyoruz, ne Almanya'ya gönderebiliyoruz. Alman kızı elimizde kaldı. Filmciler gittiler, bir daha da görünmediler. Aradan 2 ay geçti. Ne yaptılar bilmiyorum. Ama benim başıma Alman kızını bela ettiler. Ben şimdi bu kızı ne yapacağım? Gece gündüz aklımda hep Alman kızı. Ne yapayım kızı? Bir kez buraya getirdik. Ne kalabiliyor, ne gidebiliyor. Ne yapacağını düşünmekten, işten güçten oldum. Ne yapacağımı biliyorum ama filmde olmaz. 28. ayrımın sonu, sayfa 394.